Ayrım 6.
Daha doğumdan önce annesi bir rüya görüyor. Oğlun olacak, ismini Veys koy. Veysel Karani Hazretlerinin ismi olarak annesi rüyayı unutuyor. Doğumuna birkaç gün kala yine rüyasında aynı şeyi söylüyorlar. İsmini Veys koy ve 7 tane de kurban kes diyorlar. Diyarbakır'da Veysel Karani'ye saygıdan dolayı Veys yerine Veysi derler ve Veys'e adı konuluyor. Bugün grubun Veys Blue Jean markası ve Veys FM diye bir radyo istasyonu var. At sevgisiyle ilgili olarak Veysi Balin şunları anlatıyor. Haftada 3-4 saatimi alıyor şu anda. Bazı sabahlar kulüpte biniyorum. Memo diye bir atım vardı. Baba geldi diye seslendiğimde ahırda kapıya vurmaya başlardı. Beni gördüğünde rahatlardı. Elimi verirdim. Belli bir yere kadar ısırır, sonra bırakırdı. Beni öperdi, yalardı. Elimden, dudağımdan şeker alırdı. Mesela ata biniyorum yarım saat. Bindikten sonra bir de gezdiriyorum. Başına sarıyorum kantarmasını. Yavaş yürüyorum. O da yavaş yürüyor. Koşuyorum, o da koşuyor. Bir arkadaş gibi seni taklit ediyor ve ekliyor. Babamın da binek atları vardı. Bitlis'ten mücahir bir ailenin çocuğu olan babası Bitlis'teki varlıklı günlerden çok uzaktı. Ama aileden gelen geleneklere sahipti. Bitlis'te baş tüccar denecek kadar büyük varlıkları göç ile talan olmuştu. Annesi de bir jandarma çavuşunun kızıydı. Jandarma içinde at önemli bir binekti. Balin anlatmaya devam ediyor. Babam geceleri onda atlara yem verirdi. Elektrik yok. Lambamız idare lambası idi. 6-7 tane atı vardı. Beni atın tavlasına yem yediği yere koyardı. At yem yerdi. Ben de başımı atın omzuna koyardım. Bir gün at kafasını kaldırırken ben yere düştüm. İdare de söndü. Ahır karardı. Ben ağlamaya başladım. Beni yerden aldı. Tekrar atın tavlasına koydu. Atın ağzı ayaklarımın arasında dolaşırdı. Ben korkmazdım. Atı o kadar çok seviyorum ki ahırda yatmak isterdim. Balins deyince iki objenin akla geldiğini belirtmiştik. Atın yanında tren. Bunun da bir hikayesi var. 6-7 yaşlarında evimizin tren istasyonuna yakın olması sebebiyle Diyarbakır toprak testide ağabeyim Muharrem'le beraber önce su satmaya başladık. Daha sonra sermayeyi büyüttük. Ciklet, nane şekeri satmaya başladık. Ondan sonra yolcu ihtiyacı olan tuvalet sabunu, diş macunu, diş fırçası, cüzdan, ayna, tarak, tıraş makinesi gibi ürünleri satmaya devam ettik. 1957-58 yıllarıydı. Veysi Balin sonraki gelişmelerini şöyle anlatıyor. Annem Diyarbakırlı. Annemin babası jandarma subayıymış. Babamla evleniyorlar. Sonra amcalarının desteğiyle kendi ayakları üzerinde yürümeye başlıyor babam. Sonra da kervancılık yapıyor, yani nakliyecilik. Babam kervancılıkta o kadar gelişiyor ki ona Emin Ağa demeye başlamışlar. 3-5 derken 150 tane atı oluyor. Diyarbakır'dan kalktığı zaman Adil Cevaz'a, Ardahan'a tüccar malı taşırlarmış. Motorize araçlar çıkınca işler yolunda gitmiyor. Ondan sonra babam da yün, yapağı ve yağ işi yapmaya başlıyor. Biz büyüdüğümüz zaman babamın varlıklı dönemini görmedik. Peki, okulu ihmal etmediniz mi? Okul saatinin dışında tren istasyonuna geliyorduk. Okul saatinde okula gidiyorduk. Okulu ihmal etmedik. Okulla ticareti beraber götürdük. Fakat benim merakım ticaretteydi. Ağabeyim okulu aksatmadı. Ben aksattım. Ağabeyim İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Ben de Sultanahmet Ticaret Lisesi mezunuyum. O da ayrı bir hikaye. Diyarbakır'dan iradenizle mi ayrıldınız yoksa şartlar mı zorladı? Ben 15 yaşındayken su, ciklet, yolcu ihtiyaçları derken bir dükkan açtım. Ağabeyim ticareti bıraktı, öğretmenlik yapmaya başladı. Öğretmenlik yaparken de hukuk fakültesine devam ediyordu. Ben İmam Hatip'te okuyordum. Annem zorladı. Okuldan ayrılma dedi. Dövdü. Okuyacaksın, adam olacaksın. Annemin zoruyla ortaokulu bitirdim. İşportacılıktan sermaye edinmiştim. Gidip dükkan açtım. Önce Antep'ten gelip mal alıyordum. Aldığım mallarda çorap, tuhafiye, havlu, çarşaf, mendil, kravat. Sonra İstanbul'a gelmeye başladım. İstanbul'dan bir seferinde çocuk entarisi aldım. Annem de mahalle terzisiydi. Çocuk elbisesinin maliyetini çıkardım. Bir entariyi 9 liraya alıyordum. 15 liraya da satıyordum. Baktım yarı fiyatına mal ediyoruz. Anneme bunu dikemez misin dedim. Sene 1967. Böylece Diyarbakır'da evde küçük çaplı imalata başladık. Ustanız anneniz oldu yani. Evet, herkesin baba mesleği olur, benim anne mesleğim oldu. Çocuk entaresiyle imalata başlamış olduk. Ben sürekli daha iyi semte, daha iyi dükkana taşınmaya başladım. En son 1968 yılında Diyarbakır'ın en güzel yerinde en iyi dükkanı açtım. Sene 1970. İstanbul'dan sürekli mal alıyorum, biz çocuk entaresi yapıyoruz ama pek çok kalem satıyoruz. Onları da İstanbul'dan alıyoruz. Bir gün baktım, babam dükkanın önünde oturuyor, beni bekliyor. Adamın biri gelmiş, dükkanı satın almak istiyor. Babam bana anlatmaya başladı. Aile ikiye bölünmüş, biliyorsun benim de arzum İstanbul'a yerleşmek. Biri de maziye talip, satar mıyız? Baba, bunu bana sormana gerek yok. Ne istersen o olur dedim. İşi kuran sizsiniz ama söz babanızda. Evet, yarım saatte mağazayı sattık. İki günde oturup hesaplarını çıkardık. Ondan 5-6 ay evvel İstanbul'a gelmiştim. O zaman otobüsler Laleli'de Edebiyat Fakültesi önünden kalkıyordu. Otobüsün kalkmasına yarım saat vardı. Dolaşırken baktım bir pasajda kiralık dükkan var. Ağabeyim burada okuyor diye bu dükkanı tutmuştum. Mağazayı sattık. İstanbul'da da hazır bir dükkanımız var. İstanbul'a gelmiş olduk. Sene 1971. İstanbul'a geldiğimizde 5 metrekarelik bir dükkanda çocuk elbiselerini kesiyorum, evlere diktiriyorum ve orada parakende satıyorum. Ayrıca Sultanahmam'daki mal aldığım kişilere mal satmaya başladım. Okul zamanı geldi, ağabeyim öğretmen. Yaşım 21, askere gitmem lazım. Ağabeyimin aldığı maaş ev kirasına yetmiyor. Kalabalık bir nüfus var. Hepsi bana bakıyor. O zaman askerliğimi tecil için Sultanahmet Akşam Ticaret Lisesi'ne kayıt yaptırdım. Kamuoyu sizi okul önlüğü ile tanıdı. Niye önlük? Bir defa eğitimcilikten gelen koku. Ayrıca çocuk ürünü yapıyoruz ve Türkiye'de o zaman bunun konfeksiyonu yapan yoktu. Hem tek renk, tek model, sakıncalı olan tek tarafı mevsimlik olması. Biz bu alanda epey yol aldık, tek tabanca olduk. Öyle oldu ki Sümerbank'a bile okul önlüğü vermeye başladık. 1978 yılına geldiğimizde üretim ile pazar eşdeğer olmaya başladı. Ne yapalım diye düşünmeye başladık. İç piyasada fason iş bulamadık. İhracata başlayalım diye karar verdik. Niye ihracat? İç piyasa bize iş veremiyordu. Ayrıca iç piyasaya %20 ile iş yapacağına %10 ihracattan kazancım olsa bile ihracatı tercih ederim. İçsel sesim, ruhsal durumum yurt dışına satış yapmayı daha ön plana çıkartmıştı. İç piyasaya mal satmak kolay. Zaten iç piyasa aç, hala aç. Türkiye büyük potansiyel ama alım gücü yok. İçeride ne üretsen satıyorsun. O sana keyif vermiyor. Zor olan şeyler keyif verir. Zor olan ise ihracat. Herkesin yapamadığı işi yaparsan o güzeldir. İhracat yapmak istiyorsunuz ama yurt dışından kumaş getirmeniz mümkün değil. Yurt içindeki kumaş fiyatları da yurt dışındaki fiyatların üstünde. Birkaç fabrikadan kumaş almaya kalktığınız zaman ihracatı ben yaparım diyor. Bu şartla sana kumaş veririm. Git müşteriyi bul, konfeksiyonu yap. Sana fason vereyim ama ihracatı ben yapayım. Neticede Koç'un şirketi Ram Dış Ticaret bize Bozkurt'tan kumaş verdi. Fasonla ihracata başlamış olduk. Blue Jean'e nasıl girdiniz? O zaman fabrikalar ihracata uygun kumaş üretemiyorlardı. Uluslararası normlara uygun kumaş da üretilmiyordu. Üretilse bile çok az vardı. Sonra biz kendi ihracatımızı kendimiz yapalım dedik. Kumaşta bir zorluk var. Blue Jean'e baktık, uluslararası bir standardı vardır. Somun ekmek gibi. Dünyanın her yerinde aynı. Türkiye'de de denim kumaşı var. Ben ihracat yapacağım ve baskılı kumaşlardan uzak durmam lazım. O halde denim ihracatı yapacağım. Ayrıca biz okul önlüğü üretiyoruz. Okul önlüğü bir üniforma. Blue Jean'de bir dünya üniforması. Biz formaya alışmışız. Hem yaş olarak hem de yurt dışına açılma olarak ideal bir zamanlama. Ondan sonra yurt dışında nasıl bir gelişme izlediniz? Biz 1978 yılında fason olarak ihracata başladık. 80'den sonra kendi adımıza Blue Jean'le devam ettik. 1981'den 1991'e kadar her yıl iki defa fuarlara katıldık. Fuarlarda siparişler geliyordu. 200-500 adet. Baktık ki bunlar ithalatçı değil. O zaman 1986 yılında Almanya'da toptan satış yeri açtık. Yurt dışındaki faaliyetlerinizde ilginç olaylarla karşılaştınız mı? En az bir Galatasaray maçı ve Eurovision yarışması kadar Türkiye'yi yurt dışında tanıttım. 4 günlük fuar çalışmasına 400-500 bin Alman markı masraf yaptım. Bizim bir Türk firması olduğumuza inanmıyorlardı. Bizim rakiplerimiz Levi's, Lee Cooper gibi firmalardı. Onlar bizim koleksiyonumuzu taklit ediyorlardı. Bizim kullandığımız malzemeyi 6 ay sonra onlar kullanıyorlardı. Bir defilemizde mankenlerle beraber iki kurt köpeğimize blue jean giydirip mankenlerle beraber podyuma çıkarttım. Financial Times'ın muhabiri geldi. Bunu sordu. Ben de Avrupa topluluğunu kota koyduğu için protesto ediyorum. Bundan sonra köpeklere blue jean giydireceğiz dedim. 15 gün sonra Financial Times çıkardığı Türkiye ekinde bunu kullanıyor. Bir defasında Sultanahmet'te uçaktan 2000 tane blue jean atmıştık. Frankfurter Allgemeine'de birinci sayfadan çıktı. Almanya'dan bir telefon geldi. Olamaz, olamaz diye müşterilerimizden biri telefon ediyor. Banyodayken radyodan bu haberi duymuş. Balins gökyüzünden pantolon yağdırdı diye. Sizin ilginç reklamlarınız oldu. Sokaklarda tren geçirdiniz, çocukları yürüttünüz. Yurt dışında ilginç defileler yaptınız. Bunların hepsinin fikri sizin mi? Hepsi bana aittir. Bunlar benim için iş değil. İşin keyfi kaymağı. Ben işimle yatıp işimle kalkıyorum. Bu kendiliğinden oluşuyor. Ek bir efor sarf etmiyorum. Türkiye'deki iş adamlarının önemli ataklar yaptığı 90'lı yılların başında sizde bir suskunluk yaşandı. Bunun bir sebebi var mı? Doğrudur. Bunu yılların verdiği yorgunluğa bağlayabilirsiniz. Ayrıca 92'de Körfez krizi oldu. 1994'te ekonomik kriz yaşadık. Bunları da diyebilirsiniz. Araziye girdik, yatırım yapmadık. Biz o dönemde gayrimenkule yatırımı tercih ettik. Bugün düşündüğümüzde doğru yaptığımızı görüyoruz. O gün yatırıma girseydik bugün böyle kazanç sağlayamayacaktık. 3 tane radyonuz var. Radyoya girmenizdeki maksat neydi? Bana dünyaya tekrar gelsen ne olmak istersin diye sorsalar tarafsız bir basın mensubu olmak isterdim cevabını verirdim. Basını sevmemden dolayı radyoya girdim. Orada da farklılığınızı gösterdiniz. Sürekli sanat müziği çalan Veys FM fikri nasıl doğdu? Çocukluğumda bizim Simka diye bir radyomuz vardı. Tek fantezimiz oydu. Türk sanat müziği dinlerdik. Ailemiz de Türk sanat müziğine yatkındı. Bugün 25-30 parçasını bilirim. Belki de 50 parçasını. Radyoyu kurduk. Herkes pop yapıyor. O zaman biz Türk sanat müziği yapalım dedik. Büyük bir dinleyici kitlesi elde ettik. Veys FM ismi de benim adımdan geliyor. Vizyon oluştur. Bu Almanya'da başlayan bir hikayedir. Almanya'nın iki büyük dergisinden biri olan Focus, birkaç yıl evvel Türkleri kapak yapmış ve buradaki yazılarıyla Türkleri aşırı derecede üzmüştü. Bu arada Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin olaya tepkisini göstererek Focus yetkilileriyle görüşür. Görüşmesinde bir önceki yıl Almanya Türk İş Adamları Derneği'nin ATİAD, 2010 yılında Almanya'daki Türkler profili araştırmasından rakamlar verir. Buna göre 2010 yılında Almanya'da 106 bin Türk iş adamı 650 bin kişi istihdam edecektir. Ayrıca yılda 100 milyar Deutschmark bir ciro söz konusudur. Focus yöneticileri buna inanmaz. Şahin de onları inandırmak için kendi hikayesini anlatır. 1982 yılında 5000 Deutschmark ile iş hayatına atılan Kemal Şahin şu anda 1.3 milyar euroya ulaşan cirosu, 400'ü aşan mağazası, 11.500 çalışanı ile Almanya'da 31. ve Türkiye'de tekstilde 1. sırayı almaktadır. Sıfır sermaye ve sıfır tecrübeyle bu noktaya gelen Kemal Şahin, yukarıda söylediklerinin de olabileceğini belirtir. Muhtemelen daha önce Türkler aleyhinde ağır yazı yazan Focus dergisi de onu The T-Shirt Türk diye kapağına taşıyarak kısmen hatasını düzeltir. Kemal Şahin geçmiş yıllarda uçakta bir Hintli tüccarla karşılaşır. Hintli Şahin'i tanımaktadır. Onu takdir ettiğini ve başarısıyla da övündüğünü söyler. Üstelik bu övgü Hintli iş adamları toplantısında da yapılmıştır. Şahin rakiplerinin bu övgüsüne hayretini belirtir. Bunun üzerine Hintli, siz de bizim gibi Almanya'da yabancısınız. Sizin başarınız bize cesaret veriyor, bizi rahatlatıyor. Yabancı olarak büyümek çok zor şeklinde konuşur. Hintli'nin tespiti manidardır. Benzeri bir tespit de bir Alman milletvekiline ait. Geleceği parlak bir parlamenter Kemal Şahin'i arar. İşlerinin yoğunluğundan ve çalışmalarından bahseder. Şahin de gel beraber çalışalım diye laf atar. Birkaç saat sonra Alman parlamenter tekrar telefon açarak teklifinin ciddiyetini öğrenmek ister. Kemal Şahin de onun politikada iyi bir geleceği olduğunu söyleyerek nasıl olup da parlamenterliği bırakacağını sorar. Parlamenter bir Alman şirketinde çalışmayı hiç düşünmediğini ama Şahinler söz konusu olunca bunun kendisine onur vereceğini belirtir. Holdingin merkezi olan Aachen'da gençlerin birinci tercih ettiği şirket Şahinler'dir. Biz işte bu hikayeden bahsediyoruz. Şimdi de başarıya yeni bir halka ekleniyor. Türkiye'nin ilk özel serbest bölgesini Şahinler kuruyor. Çorlu'da kurulacak serbest bölgenin ana özellikleri şunlar. 25 bin kişinin istihdam edileceği bölge tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirecek. Gerçekten de yapılanlar takdire şayan. Kemal Şahin bunu şöyle özetliyor. Bu projeyi Afrika ve Güney Amerika'da ortaya koysak beni Cumhurbaşkanı adayı ilan ederler. O Cumhurbaşkanı olmak değil, sadece bu güzel ülke için iyi bir şeyler yapmak istiyor. Hayatının dönüm noktasında hep otomobil vardı. İstanbul'daki ikinci el otomobil pazarının Siirtlilerin elinde olduğunu biliyor musunuz? Siirtlilerin bir diğer ağırlığı da mahalle pazarlarında görülür. Halk otobüslerinin çoğu Bitlislilerindir ama Siirtliler bu alanda da etkili. Bunu anlatmamın bir nedeni var. İmza ile iş hayatında zirveden aşağı inmeye başlayan Jetba ile hala gündemde yer almaya devam eden Fadıl Akgündüz'ün otomobille olan ilişkisi, hemşehrileri gibi sanki gizli bir çizgiyi anlatıyor. Kuşkusuz Fadıl Akgündüz yıllardır tartışılan bir isim. Şimdiye kadar yaptıkları hep konuşuldu, bundan sonra da konuşulacak gibi ve otomobil onun hayatında önemli bir yere sahip. Bazı noktaları ilk defa yazılacak olan bu detaylar otomobille iç içe bir hayatın temel çizgilerini de göz önüne seriyor. Bu detayları tarih sırasıyla aktarayım, siz de yorum yapın. Hedefler ve kararlar arasında bir başka nokta var ki o da bilinciniz kararlarınızı etkilerken yaşamınız da o kararların doğal bir hal almasını sağlıyor. Akgündüz'ün üniversite çağına kadar olan dönemi Siirt'te geçti. Ortaokul ve lise yıllarında otomobilden çok fayton gördü. Bir de taksi dolmuşçuluk yapan birkaç tane 56 model Chevrolet. Daha sonra bu marka hayatında bir kere daha önemli bir yer edinecek. Üniversiteye başladığı ilk gün trafik kazası geçirdi. Bir Chevrolet otomobil çarpmıştı. Bu yüzden okula 6 ay geç başladı. Ama bunu çabuk telafi etti. 18 yaşını doldurur doldurmaz ehliyet aldı. 1987 yılında otomobil kullanmaya başladı. Kendisine ait olmayan bu otomobil Tofaş'tı. Bir yıl sonra ilk otomobilini aldı. Burada da hayatıyla ilgili bir irtibat noktası var. Sahip olduğu araba Mitsubishi idi. Yani 8 yıl sonra ithal edeceği Proton'un lisansör şirketinin markası. Bir yıl sonra sürücü kursu açtı. Kursun adını otomobille ilgili bir kelime olan JET koydu. Bu şirketin olduğu gibi gelecekte de holdingin adı olacak. 1991 yılında otomobil kampanyaları yapmaya başladı. Bir yıl sonra Kia'nın en büyük distribütörü oldu. 1992'de İngilizce öğrenmek için 12 haftalığına İngiltere'ye gitti. Daha sonra dil öğreten buradaki kursun bir şubesini İstanbul'a açtı. Akgündüz'ün otomobille ilgili düşünceleri burada şekillendi. Kursta haftada bir case'ler yapılıyordu. Bunlar gerçek mekanlarda, gerçek kişilerle yapılan görüşmelerdi. Fadıl Akgündüz görüşmek için otomobil sektörünü seçiyor, her hafta bir fabrikaya gidiyor. Önce Ford'un ticari araç üreten transit tesislerini geziyor. Sonra Lotus, Morgan ve Rover. Ford Transit'te üretim müdürüyle konuşuyor. Birlikte fabrikayı geziyorlar. Bir saati aşan bu görüşme sonunda üretim müdürü bir itirafta bulunuyor. Beni patronum bile sorularıyla bu kadar terletmedi. Bir gün fabrika gezilerinden sonra kursun hocası Fadıl Akgündüz'e dönüp İngiliz gururuyla soruyor. Gördün mü teknolojiyi? Ama Akgündüz'den beklemediği bir cevap alıyor. Akgündüz fabrikaları gezerken bir mühendis dikkatliliği içinde üretim süreçlerini de inceliyor. Aksayan noktaları kendi kafasında belirlemiş ve çözüm yolları üretmeye başlamıştır bile. Kursun yaşlı belletmesine cevap veriyor. Hayal kırıklığına uğradım. Ben mühendisim. Size 2-3 bölümü anlatayım. Aksayan sistemi siz de görün. Şaside başlayan montaj üretim bandında hatalar var. Robot makinesi vardı. Ama yüksek maliyetli bu robot verimli çalışmıyordu. Amortisman maliyetleri yüksekti. Çünkü robotun çalıştığı süre 18 saniye ama boş kaldığı süre 2,5 dakika. Ayrıca şanzımanın monte edildiği bantta tıkanıklık var. Otomobillere lastik takılan yerde otomobiller sıra bekliyor. Halbuki küçük maliyetlerle bu durum bertaraf edilebilir. Buradaki izlenimleri Akgündüz'e otomobil üretme noktasında cesaret veriyor. O yıl bir de Chevrolet'in Kapris modelini alıyor. Akgündüz bu arabayı hala muhafaza ediyor. Bunun başka bir önemi daha var. 1995'te turizme girince otelin adını Kapris koyuyor. 1993 yılında Daihatsu'nun temsilciliğini alıyor. 1994 yılında ilk ciddi çıkışını yapıyor. Otomobil fiyatlarını piyasadan düşük fiyata pazarlamaya başlıyor. Otomobil üreten Tofaş ve Renault'un kendisine tavır almasının ardındaki en önemli sebep bu görünüyor. 1995 yılında yerli üreticilerin otomobil pazarlamasını engellemesi sebebiyle otomobil ithalatı konusunda görüşmelere başlıyor. 1996 yılında otomobil ithal etmek için Proton'la görüşmelere başlıyor. 1997 yılında Proton'la anlaşılıyor. 1998 yılında Proton ithal ediliyor. Protonların satışında farklı bir yöntem izleniyor. 5x5 adı verilen sistemle 5 yıl garantili kampanyalar düzenleniyor. Bu çalışma ve pazarlama tekniği Proton tarafından başka ülkelerde uygulanmak üzere benimseniyor. 1999 Şubat ayında Türk patentli yeni bir otomobil için karar veriliyor ve İngiltere'de oluşturulan bir ekiple prototip çalışmaları başlatılıyor.